Ayrım 13. Bolivya Günlüğü. Ernesto Che Guevara. Sayfa 231. Eylül 1967. 1 Eylül. Erkenden yola çıktık. Katırlardan birinin düşmesi yüzünden olaylı bir yürüyüşten sonra tepeyi inebildik. Doktor iyi değildi ama ben iyiydim. Katırı rahatça sürebiliyordum. Yürüyüş sandığımızdan uzun sürdü. Honorato'nun evinin yakınındaki akarsuya vardığımızda 18-15'te fark ettik. Miguel var gücüyle yürüdü ama ana yola ancak karanlık basarken vardı. Benigio ve Urbano temkinli yürüdüler. Gözlerine anormal bir şey ilişmedi. Bunun üzerine boş evi işgal ettik. Ordu için etrafına barakalar yaparak genişletilmişti. Şimdilik evlerin hepsi boştu. Un, yağ, tuz ve oğlaklar bulduk. İkisini kestik ve unla kendimize bir şölen düzenledik. Ama pişirilmesi bütün gecemizi aldı. Şafakta evde ve yolun başına birer nöbetçi bırakarak çekildik. Yükseklik 740 metre. 2 Eylül. Sabah erkenden Coco, Pablo ve Benigio'yu evde, Miguel'in yönetiminde pusta bırakıp Kakolara doğru gittik. Öbür yönleri bir nöbetçi bıraktık. Saat 8'de Coco, sırtmaçların Honorato'ya aradıklarını haber vermeye geldi. 4 kişilermiş. Öteki üçüne getirmelerini emrettim. Bütün bunlar zaman aldı. Çünkü bulunduğumuz yerden eve dek bir saatlik yol vardı. Saat 13.30'da birkaç el silah atıldı ve atlı bir köylünün yanındaki askerle yaklaştığını öğrendik. Pombo ve Östikio ile nöbet tutan Elçino bir asker diye bağırarak tüfeğine sarıldı. Asker ona ateş edip kaçtı. Pombo da ateş edip atı vurdu. Öyleyse çileden çıktım ki beceriksizliğin dik alasıydı bu. Zavallı Çino utancından yerin dibine geçti. Bu sırada bizim tarafa geçen 4 sırtmacı ve 2 tutsağı salıverdik. Sonra herkesi Masikuri'nin üst yanına yolladık. Sırtmaçlardan 700 dolara yavru bir boğa satın aldık ve Hugo'ya çalışması karşılığında 100 dolar, kendisinden aldığımız bazı eşyaların karşılığı olarak da 50 dolar verdik. Ölen atın sakat olduğu için Honorato'nun evinde bırakıldığını öğrendik. Irgatlar, Honorato'nun karısının oradan ayıkındığını söylediler. Askerler, kocasını dövmüşler. Üstelik evde ne var ne yok yemişler. Sığırtmaçlar, 8 gün önce uğradıklarında Honorato, bir yaban kedisi ısırığını tedavi ettirmek için Valle Grande'de bulunuyormuş. Ama evde yaşayan biri olmalıydı. Çünkü oraya vardığımızda ateş yanıyordu. Chino'nun yanlışı yüzünden o gece sığırtmaçların gittiği yöne gitmeye karar verdim. Askerlerin sayısının az olması ve çekilip gitmiş olmalarını dileyerek ilk eve ulaşmayı umuyordum. Fakat yola geç çıktık. Akarsuyu da ancak 3.45'te geçebildik. Evi bulamadık. Bu yüzden ineklerin geçtiği patikada uyuyarak sabahladık. Radyo, Kameri bölgesinde Yuagin adlı bir Kübalı tarafından yönetilen 10 kişilik bir grubun yok edildiği yönünde kötü bir haber verdi. Fakat bunu söyleyen Amerika'nın sesi. Radar radyolar hiçbir şey söylemedi. 3 Eylül. Bugün pazar olduğundan yine çatışmalı geçti. Şafakta Masikuri'nin akış yönünde ağzına kadar keşfe çıktık ve sonra biraz da Rio Grande boyunca yürüdük. Saat 13'te Inti, Coco, Benigio, Pablito, Julio ve Leon eve ulaşmayı denemek için çıktılar. Ordunun orada olup olmadığına bakacaklar ve yaşamımızı biraz olsun dayanılır duruma getirecek olan nesneleri satın alacaklardı. Grup önce iki ırgat yakalamış. Adamlar ev sahibinin evde olmadığını, askerlerin gelmediğini ve evde epeyce erzak bulabileceklerini söylemişler. Başka haberler de var. Dün 5 asker eve uğramadan 4 nala geçmişler. Honorato oğullarından ikisiyle 2 gün önce evine uğramış. Adamlarımız çiftlik sahibinin yanına vardığında orada 40 askerle karşılaşmışlar. Gelişi güzel bir çatışma olmuş. Bizimkiler en az bir askeri öldürmüşler. Adamın bir de köpeği varmış. Askerler karşı saldırıya geçerek onları kuşatmışlar. Fakat bağırışmalar üzerine çekilmişler. Tek pirinç tanesi bile ele geçiremedik. Uçak bölgede dolaştı. Benacozu'yu olsa gerek birkaç tesisli bomba attı. Köylerden edindiğimiz bir bilgi de şu. Bu bölgede gerillaya rastlamamışlar. Onlarla ilgili ilk haberi dün oradan geçen sırtmaçlardan almışlar. Amerika'nın sesi, orduyla yapılan bir çatışmada 10 kişilik bir gruptan tek bir kişinin Jose Carrillo adlı gerillanın sağ kaldığını bildirdi. Bu Carrillo, Paco olduğuna ve imha da Masquerade'de yaşandığına göre bütün anlatılanların paralı olduğu anlaşılıyor. Yükseklik 650 metre. 4 Eylül. Miguel tarafından yönetilen 8 kişilik bir grup, Masikuri'den Honorato'ya giden yolda saat 13'e değil pusu kurup beklediler. Bir süre sonra da Nato ve Leon, küçük bir boğayı sürükleye zar zor getirdiler. Fakat daha sonra elimizde besili iki öküz geçti. Urmana ile Kamba, suyun akışına ters yönde 10 kilometre ilerlediler. 4 kesit bulmuşlar. Bunlardan biri derinmiş. Küçük boğayı kestik. Hem malzeme hem de haber sağlamak için yapılacak bir akına gönüllü aradık. Sonunda Inti, Coco, Yulio, Aniceto, Chapaco, Arturo seçildiler ve Inti'nin yönetimine verildiler. Paco, Pombo, Antonio ve Stokio da gönüllü çıkmışlardı. İntinin talimatı şöyle. Şafakta eve varmak, geleni gideni gözetlemek, asker yoksa malzeme sağlamak, varsa evin çevresini dolaşıp askeri yakalamak, en önemlisi de kayıp vermemek. Çok temkinli olmayı salık veriyordu. Radyoda Yaso geçidinde 10 kişi grubunun yok edildiği yerin yakınında yeni bir çatışmada bir kişinin öldürüldüğü bildirildi. Artık anlaşılıyor ki Yuagi'nin hikayesi bir balon. Ayrıca Palmarito'da öldürülen ve kameraya taşınan Perolu doktor El Negro hakkında geniş bilgi veriliyor. El Pelado onun kimliğini tespit etmiş. Bu kez gerçek bir ölüm söz konusu galiba. Ötekiler uydurma ya da şişirme olabilir. Ne olursa olsun Masukuri ve Kamri'den söz eden haberlerde bir tuhaflık var. 5 Eylül. Gün hiçbir haber alamadan sonucu beklemekle geçti. Grup saat 4.30'da bir katır ve biraz malla döndü. Moro'nun evinde askerler varmış ve köpeklerinin sayesinde neredeyse grubun farkına varacaklarmış. Bunlar geceleri dolaşıyor olmalı. Adamlarımız evin etrafında gezinmişler. Sonra Mantona'ya doğru bir yol açmışlar. Orada kimse yokmuş ama evde mısır bulmuşlar. Bir kental kadar almışlar. Öğleyin ırmağa geçmişler ve karşı kıyıda iki ev görmüşler. Evlerden birinde bulunanların hepsi kaçmış. Bizimkiler de bıraktıkları katırı el koymuşlar. Ötekinde bulunanlar işbirliğine yanaşmamış. Bu nedenle tehdide başvurmak zorunda kalmışlar. Gerillalara hiç rastlamadıklarını ve yalnızca karnavaldan önce Perez'in evinde bir grup gördüklerini söylemişler. Grubumuz yola çıktığında henüz gündüzdü. Moro'nun evini işgal etmek için geceyi bekledik. Her şey iyi gidiyorken Arturo yolunu kaybetti. Bir patikada uyuyakalmış. Avlamak için de 2 saat kaybedildi. Bazı izler bırakmışlar. Hayvanlar hepsini silmezse bizi bulabilirler. Üstelik yolda birkaç şeyi de kaybetmişler. Çocukların derhal morali bozuldu. Radyo, ölen gerillaların kimliklerinin henüz tespit edilmediğini, fakat her an haber alınabileceğini söyledi. Bir mesaj tümüyle deşifre edilebildi. Olasın bir zafer, fakat Bolivya delegasyonunun tam bir rezalet olduğunu yazıyor. PCB'den Aldo Flores, ELN'nin temsilciliği iddiasındaymış. Onu yalanlamaları gerekmiş. Colli'nin bir adamını görüşmek için istemişler. Lozano'nun evini aramışlar. Oysa saklanıyor. Debra'yı takas edebileceklerini umuyorlar. Hepsi bu kadar. Son mesajımızı almadıkları anlaşılıyor. 6 Eylül. Benigno. Benigno'nun doğum gününün olayları gibi olduğu erkenden anlaşıldı. Gelen tahıldan un yaptık ve şekerli Paraguay çayı içtik. Sonra Miguel 8 kişinin başında pusu kurmaya gitti. Leon da başka bir yavru boğa getirdi. Geciktiklerini, saatin 10'u geçtiğini ve hala gelmediklerini görünce öğleyin pusuyu kaldırmalarını söylemek üzere Urbano'yu gönderdi. Birkaç dakika sonra bir silah sesi, sonra kısa bir yaylım ateşi itişildi. Ve bizim yana doğru bir el silah sesi duyuldu. Mevzilerimize geçmek üzereydik ki Urbano koşarak geldi. Köpekleriyle ilerleyen bir mangaya rastlamış. 9 adamımız öteki yöndeydiler. Nerede olduklarını bilmediğimden telaşa kapıldım. Oradan çıkabilmek için yol açtılar. Ama ırmağa varamadık. Moro, Pombo, Kamba'yı Koko ile oraya gönderdik. Onlar bir pusuya düşmüş olması muhtemel olan gruba ulaşıncaya değin, çantaları taşımaya ve artçı görevi yapmaya çalışmalıydık. Ancak o sırada Miguel adamlarıyla çağlar arasından çıkıverdi. Açıklamaları şöyle. Miguel patikada nöbetçi bırakmadan ilerleyip hayvanlar aramaya çıkmış. Leon bir köpek ablaması duyunca Miguel tedbirli davranıp geri dönmek istemiş. O anda silah sesleri duyulmuş. Atlı bir devriyenin orman içindeki patikada ilerlediğini gördüklerinden kendilerine yol açıp geri dönmüşler. 3 katır, 3 sırla sessizce yola çıktık ve ikisi tehlikeli olmak üzere 4 ırmak geçtikten sonra kampımızdan 7 kilometre uzakta bir yerde kamp kurduk. İneği kesip iştahla yedik. Artçılar kamp yeri yönünden sürekli silah ve mitralyöz sesleri duyulduğunu haber verdiler. Yükseklik 640 metre. 7 Eylül. Kısa bir yürüyüş yaptık. Irmak üzerine yalnız bir geçitten geçtik. Önümüze dimdik bir kayak çıktığında Miguel diğerlerini beklemek üzere kamp kurdu. Yarın etrafı keşfe çıkacağız. Durum şu. Kampa vardıkları halde uçaklar bizi burada aramıyorlar. Radyo benim grubun şefi olduğumu bildiriyor. Tüm sorun şunu bilmekte. Korkuyorlar mı? Pek olası değil. Tırmanmayı olanaksız mı buluyorlar? Ne yaptığımız ve onların da neler bildikleri düşünülürse sanmam. Bizi stratejik bir noktada sıkıştırmak üzere geçmemizi mi istiyorlar? Malzeme sağlamak için Masukuri bölgesine kalacağımızı sanıyorlar. Olabilir. Doktorun durumu iyi ama ben yine hastalandım ve uykusuz bir gece geçirdim. Radyo, Zaccarillo'nun verdiği değerli bilgilerden söz ediyor. Ona örnek olacak bir ceza vermeli. Debray, Paco'nun kendi aleyhindeki açıklamasından söz ediyor. Bazen ava çıktığı için yanında tüfek bulundurduğunu söylüyor. La Cruz del Sur radyosu, kadın gerilla Tania'nın cesedini Rio Grande kıyısına bulduklarından önemli söz ediyor. Ayrıntılar, El Negro olayındaki gibi gerçek bir etkisi uyandırmıyor. haberi 6 plano radyosu değil yalnızca bir istasyon veriyor ve cesedi sandık kuruza götürüldüğünü ekliyorlar. Yükseklik 720 metre. Julio ile konuştum. Durumu çok iyi ama ilişki kuramayacağımızdan ve saflarımıza yeni savaştan katılmayacağımızdan yakınıyor. 8 Eylül. Sakin bir gün. Antalya ve Pombo'nun yönetiminde 8'er kişilik pusular sabahtan akşama dek bekledi. Hayvanlar bir çakıya ile dalıp iyice karınlarını doyurdular. Katır da iyileşiyor. Anisete ve Çapako, ırmağın kaynağına doğru keşfe çıktıktan sonra yolu hayvanlar için rahat sayılabileceğini söylediler. Koko ve Kamba göğüslerine kadar suya batarak bir geçitten karşı karşıya geçip orada bir kıyıya tırmandılar. Fakat bir bilgi elde edemediler. Bu kez Miguel ve Anichato'yu gönderdi. Daha uzun bir keşif sonunda Miguel hayvanlarla ırmağı aşamayacağımızı kanısında olduğunu söyledi. Yarın bu yönden bakacağız. Çünkü hayvanları yüksel olarak sudan geçirme olanağı her zaman bulunur. Radyo, kadın gerilla Tenia'nın bir Hristiyan mezarlığına gömüldüğünü ve Variantos'un cenaze töreninde hazır bulunduktan sonra Puerto Morico'yu Honorato'nun evinin bulunduğu yer hareket ettiğini haber verdi. Variantos, vaat eden ücreti alamadıkları için aldatılan Bolivyalılara ellerini başlarının üzerine kenetleyip askeri malzemelere teslim oldukları takdirde aleyhlerine hiçbir kovuşturma başvurulamayacağını açıkladı. Tam o sırada bir küçük uçak Variantos'a gösteri yapmak istiyormuşçasına Honorato'nun evini bombaladı. Budapeşte gazetelerinden biri, hastalıklı ve görünüşe göre soğumsuz olarak nitelediği Che Guevara'yı alıştırıyor ve olaylar karşısında pratik bir tutum benimseyen Chile Partisi'nin Marxist tutumunu ise övüyor. Salt şu alçakların, her posta bürünebilen uşakların maskelerini alaşağı edebilmek ve tükürdüklerini yalatmak için iktidarı ele geçmeyi ne çok isterdi. 9 Eylül. Miguel ile NATO keşfe çıktılar. Döndüklerinde ise ırmağın geçilebileceğini, ancak geçidin insanlar için olduğunu, hayvanların yüzmeleri gerektiğini söylediler. Sol kıyıda ırmağa dökülen büyükçe bir dere var. Orada kamp yapacağız. Antonio ile Pombo yönetimindeki 8'de pusular sürdürüldü. Yeni bir şey olmadı. Anichato ile konuştum. Gücü yerinde. Birçok Bolivyalı'nın gevşediğini düşünüyor. Coco ve Inti'nin siyasal çalışma yapmadıklarından yakınıyor. İneği bitirdik. Yarını es ve pişirmemize yarayacak 4 ayaktan başka bir şey kalmadı. Radyonun verdiği tek haber, Debra'nın yargılanmasının 17 Eylül'e ertelendiği. 10 Eylül. Kötü bir gün. Gün iyi belirtilerde başlamıştı. Ama sonra hayvanlar çok kötü olan yolda ilerlememek için direndiler. Sonunda biri geri kaldı, yürümedi. Onu karşı kıyıda bıraktık. Irmağın emek kabarması karşısında Koko bu kararı almıştı. Ayrıca ön tarafta 4 adet silahımız da kaldı. Moro'nunki ve benim yanı silahı için 3 tank savarda kalan silahlar arasındaydı. Irmağı katırla yüzerek geçtim. Fakat geçerken botlarımı kaybettim. Şimdi sandalet giymek zorundayım. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. NATO elbiseleriyle silahlarını muşambaya sarıp bohça yaptı ve akını güçlü olmasına karşın ırmağa atladı ama her şeyi yitirdi. Bu kez öbür katır suyu geçmek istedi. Fakat artık su geçit vermediği için onu geri çektik. Leon'un suyu katırlarla birlikte geçmeyi yeniden denemesi neredeyse hepsinin boğulmasıyla sonuçlanıyordu. Çünkü akını çok şiddetliydi. Sonunda hepimiz hedefimiz olan ırmağa vardık ama doktor kötü durumda. Bütün gece el ve ayaklarındaki nevralji sancıları yüzünden sızlandı durdu. Niyetimiz hayvanları yine yüzerek karşıya yollamaktı. Ama ırmağın kabarması bunu engelledi. Açılmasını beklememiz gerekiyor. Uçak ve helikopterler bölgede dolaştı. Helikopterler hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü ırmak boyunda pusular yerleştirebilirler. Yarın nerede olduğumuzu iyice anlamak için ırmak boyunca her iki yönde keşfe çıkacağız. Yükseklik 780 metre. Yol 3-4 kilometre. Bir olaya değinmeyi unuttum. Bugün 6 aydan fazla bir süreden beri ilk kez yıkandım. Kısa sürede bu rekora daha birçok arkadaş ulaşacak. 11 Eylül. Sakin bir gün. Çocuklar kaynağa ve ırmaya doğru keşfe çıktılar. Irmaktakiler karanlık basarken geldiler. Ve suların biraz açılması haline ırmağın geçit vereceğini ve hayvanların yürümelerine elverişli kıyılar bulunduğunu bildirirler. Benekio ve Yulio dereye keşfe çıkmışlardı. Ama üstün körü bir keşif oldu bu. Öğleyin döndüler. NATO ve Coco, artçıların yardımlarıyla geride kalan eşyalarımızı getirmek için katılı ırmağı açtılar. Orada yalnız içinde mitralyöz şarjörü bulunan bir çanta kalmış. Tatsız bir şey oldu. El Chino, NATO'nun koca bir platoyu kızartıp gözler önünde yediğini haber verdi. Görevi olduğu halde onu engellemediği için Chino'ya kızdı. Fakat inceleyince iş karıştı. Çünkü buna Chino'nun izni yapıp yapmadığı anlaşılamadı. Görevden alınmayı istedi. Bunun üzerine yerini Pablo'ya getirdi. Fakat ağır bir tarbi. Hele El Chino için. Radyo bu sabah, Beriantos'un benim çoktan öldüğümü ve gerisinin hep propaganda olduğunu iddia ettiğini bildirdi. Fakat Aynı akşam benim ölü ya da diri ele geçirmeme olanak sağlayan bilgiyi getirene 50 bin paso, 4200 ABD doları vereceğini açıkladı. Anlaşılan silahlı kuvvetler ona vermişler. Orijinal metin okunamıyor. Bölgede benim eşgalimi veren broşürler dağıtıldı. Rokiratan, Variantos'un koyduğu ödülün psikolojik sayılabileceğini, çünkü gerillacıların inatçı olduklarını ve uzun bir savaş hazırlandıklarının bilindiğini söyledi. Pablo ile uzun uzun konuştu. Herkes gibi o da, ilişki kuramadığımız için endişeli ve şu anki temel hedefimizin şehirle bir ilişki kurmak olduğunu düşünüyor. Ama sağlam ve kararlı. Vatan ya da ölüm diyor, gittiği yere kadar. 12 Eylül. Gün trajikomik bir olayla başladı. Saat 6'da, tam kalk borusu sırasında Estikio, dere yönünden gelenler olduğunu haber verdi. Hemen herkes silahına sarıldı. Antonio onları gördü ve kaç kişi olduklarını sorduğunda eliyle 5 işareti yaptı. Sonunda bunun bir kuruntu olduğu anlaşıldı. Bunlar gerilla morali için tehlikeli şeyler. Nitekim hemen psikozdan söz edilmeye başlandı. Antonio ile konuştu. Normal olmadığı görülüyor. Ağlamaya başladı. Ama kaygılı olmadığını, bütün bunların uykusuzluktan ileri geldiğini, inkar etmesine karşın nöbette uyuduğu günden bu yana, yani 6 günün sürekli angara işaret çalıştığını söyledi. Capocco bir emri yerine getirmediği için 3 gün angari ile cezalandırıldı. Gece Antonio ile anlaşılamadığından öncülere yer verilmeyi istendi, reddetti. Inti, Leon ve Eustiquio uzaktan görülen büyük bir sıradağın öteki yönüne geçmek için ırmanın elverişli olup olmadığını incelemek amacıyla keşfe çıktılar. Coco, Aniceto ve Julio kaynağa doğru yol aldılar. Yolu buradan sürdürme olasılığını dikkate alarak ırmaktaki geçitleri bulmaya çalışacaklar ve hayvanları nasıl geçebileceğimizi inceleyeceklerdi. Variantos'un ödülü epeyce uyandırdı galiba. Bir gazeteci de benim oluşturduğum tehlikeye kıyasla 4200 ABD dolarının az olduğunu ileri sürüyor. Havana Radyosu, Olas'ın ELN'den bir destek mesajı aldığını bildirdi. Telepatinin mucizesi diye buna derler. 13 Eylül. Keşifçiler döndüler. Inti ve grubu, ırmağın kaynağına doğru bütün gün dolaşmışlar. Oldukça yüksekte uyumuşlar. Bu yüzden üşümüşler. Irmak karşıda, patada bulunan bir sıra dağdan çıkıyor olmalıymış. Hayvanlara geçmesine elverişli değilmiş. Coco ve arkadaşları ırmağı aşmak istemişler, başaramamışlar. Pesk olması gereken bir ırmağın kanyonuna ulaşmak için 11 sarp kayalığı aşmışlar. Yaşam belirtisi olarak yanmış çakolar ve bir öküze rastlamışlar. Hep birlikte geçmeyi istersek bir sal yapmalıyız. Yoksa hayvanların öteki yandan geçmeleri gerekir. Ama birlikte geçmeye çalışacağız. Dario ile konuştum ve dilerse gidebileceğini söyledim. Önce gitmenin tehlikeli olduğunu söyledi. Fakat burayı bir barınak sanmamasını, kalmaya karar verirse bir daha geri dönmeyeceğini hatırlattı. Kalacağını ve kendisine çekidüzen vereceğini söyledi. Göreceğiz. Radyonun verdiği tek haber. Devrain babasına ateş edilmesi ve siyasal bildirilere dönüştürülmesini önlemek bahanesiyle oğlunun bütün soma belgelerine el konulması. 14 Eylül. Yorucu bir gün. Saat 7'de Mügel öncüler ve NATO ile yola çıktı. Bu yönde olanaklar el verdiğince uzağa gitmesini, geçişin güçleştiği yerde bir sal yapmasını emretmişti. Antonio bütün artçılarla pusuya yattı. NATO ile Willy'nin bildiği bir mağaraya 2 M1 tüfeği bıraktık. Hiçbir haber gelmediği için saat 13.30'da yola çıktık. Katırla gidemedik. Ben senin astım krizine yakalanmak üzereydim. Hayvanı Leon'a bıraktım. Yola yaya devam ettim. Artçılar aksi emir gelmezse saat 15'e yola çıkacaklardı. O sırada Pablito gelip öküzün hayvanların geçeceği yerin karşısında bulunduğunu, 1 kilometre yukarıda da salın yapılmakta olduğunu bildirdi. Hayvanların gelmesini bekledim. Sonunda saat 18.15'te adamları gönderdim de getirdiler. Bu sırada 2 katır ırmağı açtı. Öküz daha önce geçmişti. Ve biz de salın bulunduğu noktaya doğru ağır ağır gittik. Baktım ki 12 kişi daha bu kıyıdalar. Yalnızca 10 kişi karşıya geçmiş. Böylece geceyi ikiye bölmüş olarak geçirdik ve son kokmuş sığır eti payımızda yedik. Yükseklik 720 metre. Alınan yol 2-3 kilometre. 15 Eylül. Biraz fazla yol aldık. 5-6 kilometre kadar. Fakat Pesca ırmağına ulaşamadık. Çünkü hayvanları iki sudan geçirmek gerekti. Birinde de katır geçmemekte inat etti. Bir su yolu daha kaldı ama bakalım katırlar geçebilecekler mi? Radyo Loyola'nın tutuklandığını bildirdi. Fotoğraflar yüzünden olacak. Boğamız ölü. Celad'ın eliyle elbet. Yükseklik 780 metre. 16 Eylül. Gün sal yapımı ve ırmağı aşma çabalarıyla tükendi. Bir su kaynağına varana dek yalnız 500 metre yürüyebildik ve orada kamp yaptık. Irmağı aşma işi iki kıyıya bağlanan iyi bir salla olaysız başarıldı. Yalnız kalınca Antonio ve Capocco sürtüştüler ve hakaret ettiği için Antonio Capocco'ya günlük bir ceza verdi. Adil olunan emin olmamakla birlikte bu karara saygı gösterdi. Akşam bir olay daha oldu. Estocchio, NATO'yu bir pay fazla yemekle suçladı. Yemek yüzünden çıkan can sıkıcı bir durum daha. Doktorun sağlığı ve çocukların onunla ilgili olarak neler düşündükleri hep bir dert. Yuluyor, hep saçma sapan laflar ediyor. Yine de bütün bunlar önemli sayılabilir. Yükseklik 820 metre. 17 Eylül. Pablito. Bugün dişçilikle uğraştık. Arturo ve Capocon'un dişlerini çektim. Miguel, ırmağı keşfe ve Benigio yolu kollamaya gittiler. Katırların çıkabileceğini, ancak bundan önce ırmağı iki kez geçmek için yüzmeleri gerektiğini söylediler. Pablito'nun onuruna pilav pişirdik. Gerillilerden en genci o. Bugün 22 yaşına bastı. Radyo yargılamanın ertelendiğinden ve Loyola Guzman'ın tutuklanmasına karşı yapılan bir protesto gösterisinden başka haber vermedi. 17 Eylül. Saat 7'de yola çıktık. Fakat biraz sonra Miguel geldi. Dönemeçi 3 köyleri rastladıklarını ve bunların bizi görüp görmediklerini bilmediklerini söyledi. Capocon, eksilmeyen kavgalardan birini daha sahneye koydu. Arturo'yu şarjöründen 15 kurşun çalmakla suçladı. Felaket adamın biri ve işin iyi yönü, Kübalar sataştığı halde Bolivyalıların onun tarafını tutma işi. Katırlar yüzmeden ırmağı açtılar. Fakat bir uçurumdan geçerken siyah katır elimizden kaçtı. Sonra 50 metre yuvarlanarak yaralandı. Piray Panil ırmağına doğru eşeklerine binmiş giden 4 köylüyü tutukladık. Buradan 1 mil uzaklıktaki bir ırmakta Rio Grande kıyısında Halino Gutierrez ile adamların avlandıklarını ve balık tuttuklarını söylediler. Benigio çok büyük bir tedbirsizlik yapmış. Bir köylüye göründüğü halde onu, karısını ve başka bir köylüyü serbest bırakmış. Bunu duyduğum zaman tepem attı ve bu hareketi ihanet olarak nitelendim. Benigio bir ağlama krizine yakalandı. Köylülere yarın oturdukları 7-8 fersa uzaklıktaki Zitano adlı çiftliğe bizimle birlikte gideceklerini söyledik. Aladino ve karısı çekingen davranıyorlar. Bu yüzden bize yiyecek satmalarını sağlamak çok güç oldu. Radyo, Loyola'nın gerillaların mislemesinden korkarak ilk kez intihara kalkıştığı ve işbirlikçi demesek bile sempatizanlarımız olan iki öğretmenin tutuklandığını haberini verdi. Loyola evine çok doküman bulmuş olmalılar. Bütün bunlar mahzendeki fotoğraflar yüzünden deser hiç şaşma. 19 Eylül. Erken yola çıkamadık çünkü köylüler bir türlü hayvanlarını toparlayamadılar. Sonunda çıkıştım ve tutsak kervanı yola düzüldük. Mori ile ağır ağır yürüdük. Irmaktan uzaklaşınca 3 tutsak daha alındığını ve öncülerin 2 fersa ötede çeker kamışı bulma umuduyla bir çiftliğe doğru yola çıktıklarını öğrendik. Bu 2 fersa, bundan önceki 2 fersa gibi güç aşıldı. Aslında bir çeker kamış tarlasından başka bir şey olmayan bu çiftliğe vardığımızda saat akşamı 9 olmuştu. Açtılarsa saat 21'den sonra geldiler. Radyo, Loyola işi üzerine ısrarla durdu. Öğretmenler tümüyle grevdeler. Tutsaklardan birinin görev yaptığı Higueres'teki lisenin öğrencileri açlık grevi yapıyor ve petrol işçileri de yeni petrol şirketinin kuruluşu nedeniyle grev ilan etmek üzereler. Zamanın alametleri. Mürekkebim bitiyor. 20 Eylül. 3 saatte varabileceğimizi hesapladığımız Lucianto'ya, karanlık basarken varabilmek için saat 15'e yola çıkmaya karar verdi. Fakat bazı güçlükler hareketimizi saat 17'de geciktirdi. Biz tepenin üstündeyken karanlık bastırdı. Bir meşale yaktık ama Aladino Gutierrez'in evine yine de 20'den önce varamadık. Bize satacak bir şeyleri yoktu. Birkaç sigara ve birkaç ipi zıvır bulabildik. Ama yiyecek yoktu. Biraz kestirdikten sonra 4 fersa ötede olduğunu sandığımız Altaseco yönüne gitmek üzere saat 3'te yola çıktık. Varır varmaz belediye başkanının telefonuna el koyduk. Ama yıllardan belediye çalışmıyormuş. Hat kopukmuş. Belediye başkanının adı Vargas ve görevi başarılı çok olmamış. 21 Eylül. Saat 3'te parlak ay ışığının altına yola çıktık. Yolda önceden bir keşifte bulunmuştuk. Saat 9'a dek canlı bir varlığa rastlamadan yürüdük ve o güne dek ulaştığımız en yüksek tepelerden 2040 metreden aştık. O sırada iki sırtmaca rastladık. Bize Altaseco'ya giden yolu gösterdiler. Daha 2 fersahlık yolumuz vardı. Gecenin bir kısmını ve bütün sabah yürüyüşle geçirdiğimiz halde ancak 2 fersah yol alabilmiştik. İnişteki ilk evlere ulaştığımızda yiyecek bir şeyler satın aldık ve bunları belediye başkanı evine gidip yedik. Daha sonra Piraminim kıyısında mısır öğüten bir su değirmeni rastladık. Adamlar korkuyor ve yolumuzdan kaçmaya çalışıyorlar. Ağır hareket ediyor. Bu yüzden çok zaman kaybediyoruz. 22 Eylül. Biz yani merkez grup Altaseco'ya vardığımızda belediye başkanının yakında bulunduğumuzu haber vermek üzere dün yola çıktığını öğrendik. İsteme olarak biz de onun dükkanını boşalttık. 1900 metre yükseklikte 50 hanelik ufak bir köy olan Altaseco bizi ölçüsüz bir korku ve merak karşılığıyla karşıladı. Erzak ve malzeme tedariki işi iyi gitti. Kısa zamanda kampımız su başına terk edilmiş, ev bol miktar yiyecekler doldu. Valle Grande'den gelmesini beklenen kamyonet gelmedi. Bu da belediye başkanı haberi ulaştırdığını kanıtlıyordu. Buna karşın karısının tarım ve çocukları adına aldıklarımızın parasını ödememiz için yalvarmalarını dinlemek zorunda kaldım. Fakat kesin olarak reddettim. Akşam Inti okulda bir toplantı yaptı. 15 kişilik şaşkın ve sessiz bir köylü grubuna devrimimizin amaçlarını anlattı. Yalnız öğretmen müdahale etti ve köylerle savaşıp savaşmadığımızı sordu. Kurnazlığın, bilginin ve çocukta bir saflığın karışımı bir köylüydü. Sosyalizme değinen bir yığın soru sordu. Püspü çocuk bize kılavuzluk yapmayı önerdi ve tilki dedikleri öğretmene karşı bizi uyardı. Saat 1.30'da Santa Elena'ya doğru yol aldık ve oraya saat 10'da vardık. Variantöz ve Ovan'la bir basın toplantısı yaparak belgelerden edindikleri bütün bilgileri ve Yuagi'nin grubunun tümüyle yok edildiğini açıkladılar. Yükseklik 1300 metre. 23 Eylül. Bulunduğumuz yer güzel bir portakal bahçesiydi. Epey meyve kalmıştı. Günü dinlemekle ve uyumakla geçirdik. Fakat sıkı nöbet tutmak gerekti. Saat 1'de kalkıp 2'de Loma Larga'ya doğru yola çıktık. Oraya şafakta vardık. 1800 metreye çıktık. Yükler ağır. Bu yüzden yürüyüşümüz yavaş. Benim gün yaptığı yemekten çok fazla yedim. 24 Eylül. Loma Larga adlı köye ben karaciğer sancısı ve kusmalar, çocuklarla sonuç vermeyen yürüyüşler yüzünden bitik durumda ulaştık. Geceyi Puyo yolu karşılığında geçirmeye karar verdim. Evinde kalan tek köylüden Sostenos Vargas'tan ötekiler bizi görür görmez kaçmışlardı. Satın aldığımız domuzu kestik. 25 Eylül. Puyo'ya vardık. Ama orada bizi önceki gün görmüş insanlar var. Bir başka deyimle Bemba radyosu orada olduğumuzu bildirmiş. Puyo bir tepede kurulmuş ufak bir köy. Bizi gördükleri zaman kaçan köylüler sonra yavaş yavaş yaklaştılar ve iyi davrandılar. Serrano'dan Chukyosaka'ya bir boşluğu tutuklamaya gelen jandarma o sabah şafakta yola çıkmıştı. Üç bölgenin kesiştiği noktadayız. Katırlarla yolculuk etmek tehlikeli bir hal alıyor. Fakat çok zayıf düştüğü için doktorun olanaklar el verdiğince rahat yol almasına çalışıyorum. Köyler bölgede hiç askere rastlamadıklarını söylüyorlar. Trancamo'ya ulaşıncaya dek mola vererek yürüdük ve sonra bir yolun kenarına uyduk. Miguel istediğim önlemleri almamıştı. Yugares belediye başkanı bu civardaydı. Nöbetçiye tutuklaması için emir verdi. Yükseklik 1800 metre. 26 Eylül. Bozgun. Şafakta Picoco'ya vardık. Herkes bayram yapıyordu. Ulaştığımız en yüksek nokta burası. 2280 metre. Köylüler bize çok iyi davrandılar. Ve Ovan da benim her an yakalanabileceğimi ilan ettiği halde yolumuzu korkusuzca sürdürdük. Yugares'te her şey değişti. Erkekler kaçmış, yalnız birkaç kadın kalmıştı. Coco telgrafçının evine gitti. Çünkü orada telefon vardı. Ve ayın 22'sinde alınmış bir haberle döndü. Valle Grande kaymakamının belediye başkanına gönderdiği bu yazıda gerillaların bölgede bulunduklarının öğrenildiği ve tüm haberlerin ödemeli olarak Valle Grande'ye ulaştırılması bildiriliyordu. Telgrafçı kaçmıştı fakat karısı, komşu köyü Yuagi'de bayram olduğundan kimsenin dışarı telefon etmediğine dair güvence verdi. Saat 13'te öncü güç Yuagi'ye ulaşmak üzere yola çıktı. Orada katırlar ve doktor hakkında karara varılacak. Biraz sonra köyde kalan fakat büyük bir korku içinde bulunan tek erkekle konuşuyordum ki bir tüccar çıka geldi. Valle Grande ve Focaro'dan geldiğini, bir şey görmediğini söyledi. Onda çok sinirli bir hali vardı. Fakat bunun bizim orada bulunuşumuzla ileri geldiğini düşünerek yalan söylemiş olmalarına karşın gitmelerine izin verdi. Saat 13.30 sularında kıyıdaki tepeye doğru yol alırken tepenin her yanından silah sesleri duyulmaya başlandı. Bizimkilerin pusuya düştükleri anlaşılıyordu. Sağ kalanlara ulaşabilmek için küçük köyde bir savunma düzenledim. Çıkış yolu olarak Rio de Grande'ye giden bir yolu seçtim. Biraz sonra benim yaralı olarak sonra da Anisoto ve ayağı kötü durumda olan Pablo'ya geldiler. Miguel, Coco ve Yuli'yi öldürmüşlerdi. Kambi ise çantasına bırakıp kayıplara karışmıştı. Artçılar hemen o yolda ilerlemeye başladılar. Ben iki katırı alarak onların peşinden seyrettim. Arkadakilere yakından ateş açıldı ve geri çekildiler. İnti bağlantıyı kaybetti. Ufak bir pusuda yarım saat bekledikten sonra dağdan gelen bir saldırıya dayandıktan sonra onları bırakmaya karar verdik. Ama çok geçmeden yetiştiler. Leon'un kaybolduğunu o zaman fark ettik ve inti çantasını patikada gördüğünü, oradan kaçmış olacağını söyledi. Kanyonda acele acele yürüyen birini görüp o olduğunu hükmettik. İzimizi kaybettirebilmek için katırları kanyonun aşağısına doğru saldık. Biz de acı suyun ötesinde bulunan ufak bir boğaza doğru yolumuzu sürdürdük. Artık ilerleyecek halimiz kalmadığından saat 12'de uyuduk. 27 Eylül. Saat 4'te çıkış yolu bulmak için yürümeye başladık. 7'de tasarladığımızın tersi yönünde bir yol bulduk. Karşıda çıplak ve görünüşe zararsız bir tepe vardı. Ufak bir koruda uçaklardan korumak için yüksek bir mevkiye çıkınca o gün kimsenin geçmemiş olduğu anlaşılan bir yol bulduk. Karanlık basarken bir asker ve bir köylü yamacı yarı yüksekliğe dek tırmandılar. Oralarda biraz dolandılar fakat bizi görmediler. Keşfe çıkan Aniceto yakınlardaki bir evde kalabalık bir asker grubuna rastlamış. Artık bizim için en kolay geçecek yolda kapanmıştı. Sabahleyin karşı tepeye dek sıra halinde çıkan askerler gördük. Silahları güneşte parlıyordu. Daha sonra öğleyin tek tük silah sesleri, birkaç eğilim ateşi ve sonra bağırışmalar duyuldu. İşte orada, çık oradan. Çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Ve silah sesleri. Adam ne oldu bilemedik. Belki de kambaydı. Karanlık basarken öteki yönden suya inmeyi denemek için yola çıktık. Öncekilerden de yoğun fumladıklar arasına daldık. Dimdik bir kaya önümüzü kestiği için su aramaya kanyona inmek durumunda kaldık. Radyo, Galeando bölüğüyle çatıştığımızı, 3 ölü verdiğimizi, bunların kimlikleri tespit edilmek üzere Valle Grande'ye götürüleceğini söyledi. Rakam Bandeleon ellerine geçmiş olmalı. Bu kez kayıplarımız çok ağır. En acı kaybımız Coco. Mügel ve Leo da yetkin savaşçılardı. Üçü de paha biçilmez, üstün nitelikli istanlardı. Leo iyi resim yapardı. Yükseklik 1400 metre. Kaygı dolu bir gün. Bir an son saatimiz geldi diye düşündük. Şafakta su getirdiler. Inti ve Billy kanyona doğru başka bir iniş yolu aramaya gitmişlerdi. Fakat hemen geri döndüler. Çünkü karşı tepeyi boydan boya aşan yolda at üzerinde bir köylü gidiyordu. Saat 10'ları sırt çantaları da 46 asker tam karşımızdan geçti. Bir türlü uzaklaşmak bilmediler. Saat 12'ye doğru bu kez 77 asker geldi. Tam o sırada bir silah sesi duyuldu ve askerler mevzilendiler. Subay ne yapıp edip dere yatağına inmelerini emretti. Bizim bulunduğumuz yataktan söz ediliyordu herhalde. Fakat sonunda bir telsiz konuşması yaptılar. Hoşnut oldular ve inmekten vazgeçtiler. Varadığımız yer üstten gelecek bir saldırıya karşı savunmasızdı. Ve bizi görselerdi kaçmamız olanaksızdı. Daha sonra geç kalan bir asker yorgun bir köpekle birlikte geçti. İlerlemesi için dürtüp duruyordu köpeği. Onları geciken başka birine kılavuzluk eden bir köylü izledi ve hemen geri döndü. Sonra geçişlerin arkası kesildi. Fakat silah sesi duyulduğu an gerçekten çok korkuluydu. Bütün askerler çantalarıyla geçtiklerine göre çekiliyorlar diye düşündük. Küçük evde ateş görünmedi. Genellikle karanlığın basışını selamlayan silah sesleri de duyulmadı. Yarın bütün gün küçük köyde keşif yapacağız. Selen yağmur bizi ıslattı ama sanırım izlerimizi silip oradan kaldırmak için yetersizdi. Radyo Coco'nun teşhis edildiğini bildirdi. Yuli hakkında ise anlaşılmaz bir haber verdi. Müge ile Manila'daki faaliyetlerin bildirdikleri Antonio ile karıştırıyorlar. Önce öldüğüme dair haberler verdiler. Sonra yalanladılar. 29 Eylül. Gergin bir gün daha. Keşif, Inti ve Anisoto bütün gün evi gözetlemek üzere gittiler. Yolda hareket erken başladı. Öğleye doğru her iki yönden çantası askerler geçti. Diğer bazıları da yüksüz eşeklerle tepeye çıkıp yüklerle indiler. Inti saat 18.15'te geldi. Tepeye inen 16 askerin Chaco'ya girdiklerini ve bir daha çıkmadıklarını haber verdi. Eşekler orada yüklenmiş olmalı. Bu yolu izlemek en kolay ve en mantıklısıydı. Fakat bu haberler karşısında tehlikeli olduğu anlaşılıyordu. Çünkü pusta bekleyen askerler bulunabileceği gibi evlere bizim varlığımızı sezecek köpekler yerleştirilmişti. Yarın iki keşif yapacağız. Biri aynı yerde öteki askerlerin geçtiği yolu aşıp tepelere çıkmak ve oralardan öteye bir çıkış yolu olup olmadığını anlamak için. Radyo hiçbir haber vermedi. 30 Eylül. Yine gergin bir gün. Çin'in Balmaseda Radyosu, ordunun resmi kaynaklarından Che Guevara'nın bir kanyona sıkıştırılmış olduğunu haber aldıklarını açıkladı. Yöresel istasyonlar bir şey söylemiyorlar. İşin içinde ihanet olduğu ve bizim bu bölgede olduğumuzu kesin olarak bildikleri anlaşılıyor. Az sonra askerler yine iki yönden geçmeye başladılar. Saat 12'de 40 silahlı asker ayrı ayrı kollar halinde geçtiler. Kulübeye dek gittiler. Orada kamp kurdular ve sinirli bir halde nöbet tutmaya başladılar. Bunu Aniseto ve Paco haber verdiler. Inti ve Billy, Rio Grande'nin kuş uçuşu 2 km uzaklıkta olduğunun kanyonun yukarı kesiminde 3 ev bulunduğunu ve kamp yapmak için etraftan görünmeyecek uygun yerler bulunduğunu söylediler. Su aradık. Sonra saat 22'de zahmetli bir gece yolculuğuna giriştik. El Chino'nun karanlıkta yürümekte güçlük çekmesi bizi geciktirdi. Beni göğe iyileşiyor fakat doktor kendini toparlayamıyor. Aynen elinize. Bir toparlanma ayı olması gerekiyordu. Neredeyse olacaktı da. Fakat Miguel Coco ve Yorio'nun ölümüyle sonuçların opusuya düşüş her şeyi mahvetti. Leon'u kaybettiğimiz gibi tehlikeli bir noktada bir beklemek durumunda kaldık. Kamba'nın kayboluşuysa bizim için kazanç sayılır. Ufak çatışmalar oldu. Bir at ve bir asker öldürdük. Urbana bir devriyeyle çatıştı. Sonra o lanet olasıca Higuera pususu. Katırları salıverdik. Böyle sanıyorum ki uzun süre böyle hayvanlara sahip olamayacağız. Astım krizlerim tekrar başlamasa tabii. Ayrıca yok edilmiş gözüyle bakabileceğimiz öteki gruptaki ölüler hakkında çok değişik söylentiler doluşuyor. Ama 7 kişinin öldürüldüğü haberi yanlış ya da abartmalı olabileceği için aralarında sağ kalanların bulunduğunu ve bunların orada karşılaşmamaya çalışarak dolaştığını düşünebiliriz. Ayın özellikleri. Geçen aykine benziyor. Ancak orada şimdi harekatta daha etkili. Köylü kitlesi bize hiçbir biçimde desteklemiyor ve köylüler muhbirliği kabul ediyor. Ne önemli iş buradan çekilmek ve daha veç bir gölge bulmak. Sonra La Paz'da bütün örgüt dağıldığı halde yine de bir bağlantı kurmaya çalışmak. Öte yandan birliğimizi Morin'le iyi korudu. Ancak bir açısından kuşkuluyum. Onunla konuşmazsam ilk kargaşaya fırsat bilip tek başına kaçacak gibi. 13 ayrımın sonu sayfa 257.